Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle olacak. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu hafta kaynağımızın ikinci cildine geçmiş bulunuyoruz. İlk konumuz olan din konusuyla izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize takdim yapacağız. Kıymetli hocam buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim tabi din Allah'ın katında tek yeganidir İslam. Yani inne dine indallahi İslam. Cenab-ı Hakk'ın kullarını, onları hangi şekilde Allah'a kulluk yapacaklar, hangi çerçevede imtihan olacaklar, bunun hükümlerini, prensiplerini bildirmiş olduğu bir kanunlar, ahkam, hükümler mecmuası diyebiliriz dinin tarifinde. Yine ulemamız dini şöyle tarif ediyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın akıl sahibi kullarını kendi hür iradeleriyle gereğini yaparak rızasını, cennetini kazanmasını istediği bir kanunlar, hükümler bütünü diye de bir tarifte yapıyorlar.
Yani iki cihanla alakalı, hem bu dünya hem öteki dünya ile alakalı buyrukları ihtiva ediyor.
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu insanları, kullarını imtihan etmek üzere bir hayat tarzı olarak vaz ettiği bu kanunlar, hükümler bütününe din ismini vermesinin tabii çok önemli bir anlamı ve yeri var.
Evet.
Niye? Çünkü din kelimesine baktığımız zaman bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılıyor. Yani farklı vesilelerle 94
defa zikrediliyor. Farklı türevleriyle birlikte.
Evet. Kelimenin anlamlarına baktığımız zaman burada 3 tane önemli anlam dikkatimizi çekiyor. Yani farklı anlamlar var ama 3 tanesi bizim için çok
anlam.
Önemli. Evet, kök anlam. Bunların bir tanesi ceza. Yani karşılık. Hmm. Ceza kelimesi Türkçe'de daha çok olumsuz anlamda kullanılır
evet,
ama. Evet,
anlamda kullanıyoruz.
Evet ama Arap dilinde ve Kur'an-ı Kerim'de ceza kelimesi kullanılan yere göre müspet anlamda olabilir, menfi anlamda olabilir.
Yani nötr bir kelime.
Nötr bir kelime.
İyiliğe mesela, de ceza yapılabilir, kötülüğe de.
Mesela, وَذَرْكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ İşte onlara diyor efendim, Allah cennetlere sokacak bu diyor, muhsinlerin cezası budur. Ne demek?
Karşılığı.
Yani bunlar mükafat anlamına.
Evet.
Ama وَذَرْكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ İşte onları Allah cehenneme atacak. Bu da kafirlerin cezası. Bu da yani azap veyahut da efendim bir menfi bir karşılık oldu anlaşılıyor. Dolayısıyla din kelimesinde birinci en önemli anlam karşılık anlamı. Ve bu kelime bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılıyor. Mesela Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin, din gününün maliki Allah dediğimiz zaman o din kelimesini müfessirlerimiz çoğunlukla işte yevmul hisabi vel ceza, yani hesap ve ceza günü olarak değerlendiriyorlar. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de işte inne le medinun, biz işte Allah bizi diriltecek ve orada yaptıklarımıza hesaba çekecek miyiz? Ona bir karşılık görecek miyiz tarzında bu kelime yine o anlamda kullanılıyor. Bir başka ayet-i kerime يَوْمِيْزِنْ يُوَف۪يهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ Allah onların kıyamet günü hak olan dinlerini onlara verecek. Ne demek yani? Hak ettikleri karşılığı onlara verecek. Dolayısıyla kelimenin birinci anlamı, önemli anlamı karşılık anlamına geliyor. Cenab-ı Hak peki niye dinine, İslam'a bu din ismini kullanmıştır? Çünkü burada Cenab-ı Hakk'ın emirleri var. Şunları yapacaksınız. Karşılığı şu olacak. Hmm. Yasakları var. İşte, kaçırırsanız karşılığı şu olacak. Ama tersi olursa yani emirleri yapmaz, yasak kaçırmazsanız yine onun bir karşılığı olacak. Dolayısıyla din aslında hesap ve cezadır.
Her türlü karşılığı ihtiva ettiği için.
Her türlü karşılığı ihtiva etmektedir. Hangi ameli yaparsan karşını bulursun. Mesela ayet-i kerimede وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُ مِمَا عَمِلُوا Onların yaptıklarına karşılık bir dereceler vardır. Hangi ameli yaparlarsa ona karşı Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir ceza, yani bir mükafat veya ceza, azap söz konusudur. Hmm. Buyuruluyor. İkinci olarak din kelimesinde ki anlam itaat anlamıdır. Yani bir emri tutmak, tabi itaat olmak. Etmek, tabi olmak anlamı. Dolayısıyla bu da zaten dinde asıl olan Allah'a itaat etmektir. Allah'ın emrini tutmaktır. Cenab-ı Hakk'ın dini neyi emrediyorsa onu geri yapma. Yedefim çağrıştırıyor bu kelime. Üçüncü olarak da kelimede yani adet anlamı var. Yani örf, adetler anlamı var. Yani bir toplumun geleneksel olarak tabi olduğu bir hayat tarzı anlamı da var. Bu açıdan baktığımız zaman Allah'ın esas dini, İslam dini ta Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bu şekilde devam eden bir özelliği var. Yani o yönüyle Allah'ın dininde bir adet olma durumu söz konusu. Çünkü her peygamberde aynı din. İslam dini uygulanarak geliyor.
Yani ceza, itaat ve adet olması bakımından bütün peygamberler de aynı.
Aynı oluyor. Din. Bir de tabii adet olması, yani bu din kelimesi sadece İslam anlamında değil, batıl dinler anlamında kullanılıyor. Mesela Firavun Musa Aleyhisselam'ın karşısında biraz mağlup pozisyonu düşünce halkını ona karşı galeyana getirmek üzere ben diyor bu diyor gelen diyor Musa'nın diyor sizin dininizi değiştirmesinden, dininizi bozmasından korkuyorum diyor. Demek ki Firavun'un da bir dini var veyahut da o toplumun da bir dini var.
Yani Allah-u Teala da bunları din kabilinden kullanıyor.
Kullanıyor.
O gibi şeylere de din diyor. Mesela leküm dinikum veliye din. Tabii, sizin dininiz yani, size, benim dinim bana.
Bana.
Demek ki nötr bir anlamda da kullanıyor adet anlamında.
İşte Mekkeliler de bu şekilde. Onlar da o tabi oldukları şey, yani yaşadıkları hayat tarzı din olarak benimsiyorlardı ve doğru bir din olarak bunu düşünüyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam işte bir yeni bir dinle, İslam'la gelince bu kez onlar peygamberine karşı çıktılar ve dediler ki işte Sabe'e Muhammed'in, Muhammed dinden çıktı. Dinden döndü. Yani Muhammed kafir oldu. Muhammed Efendi bize muhalefet etmeye başladı diye o kendi dinlerini doğru hak din olarak biliyorlardı, görüyorlardı. Efendimiz'i batıl olarak değerlendiriyorlardı. Esas da kavga da buradan çıktı. Neticede yani senin dinin, benim dinim kavgası söz konusu olunca da Cenab-ı Hak kafirin suresini indirdi. Bu arada şimdi o kafirin suresinin inmesinin sebebi var.
Evet.
Nedir o? Diyorlar ki yani tamam normalde sen ey Muhammed yanlış bir yoldasın. Bundan vazgeç diyorlar. Ama eğer vazgeçmeyeceksen o zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Yani sen bir yıl bizim putlarımıza ibadet tap. Bir yılda biz senin efendim Rabbine dediğin o tekrar Allah'a tapalım. Bu şekilde anlaşalım diye efendim bir öneri getirdiler. Ama Cenab-ı Hak buna asla böyle bir şey olması mümkün değil diyerek kafirin suresi indirdi. Yani siz benim taptığım Allah'a tapmazsınız, ben de ona tapmam. Böyle ayetler tekrar edilmiş oldu. En son surenin son tarafında nasıl geliyor ayet-i kerime? Leküm dinüküm veliyedin. Madem ki siz kendi dininizin doğru olduğunu düşünüyorsunuz, yani ondan vazgeçmiyorsunuz, onu dönmek istemiyorsunuz, benim dinime gelmek istemiyorsunuz, benim de sizin dininize gelmem mümkün olmadığına göre o zaman bu safhada, bu aşamada sizin dininiz size, benim dinim bana. Dolayısıyla yani ayet-i kerime onların da yaşadığı hayat tarzını, bağlı oldukları efendim o örf ve adetlerini onların dini olarak telakki etti.
Çok ince bir nokta hocam. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de her din gördüğümüzde biz bunu mutlak İslam olarak anlamamalıyız. Müşriklerin örfleri ve adetleri de din kabilinden geçebiliyor. Doğru mu hocam?
Geçebiliyor. Böyle olunca mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam'a gelecekle alakalı müjde verirken mesela üç yerde şöyle bir ifade geçiyor. Birisini okuyalım. Fetih Suresi 28. ayet-i kerimede. Estağfirullah. Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddini kulli. Ve kefâ billâhi şehîde. Allah diyor Resulünü, elçisini hidayette gönderdi. Bir de hak dinle gönderdi. Dinül hak, hakkın diniyle gönderdi. Sonuç liyuzhirahu aleddini kullihi. Allah bu peygamberini göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, onun getirdiği hak dini bütün dinlere üstün kılmak için, onların hepsine galip gelmesi için bu dini gönderdi. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın sıfırdan yeniden düzelterek, ıslah ederek beyan buyurduğu, vahyettiği bu İslam dini en kamil anlamıyla yeryüzünde hakim olsun ve diğer insanların tabi olduğu, onlara hiçbir fayda sağlamayan, onları doğru yola ve cennete götürmeyecek olan batıl inançlar ve düşünceler, onlar ortadan kalksın ve İslam yeryüzüne hakim olsun diye peygamberimizi bu şekilde gönderdiğini beyan ediyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede yine bir peygamberimize gönderilen hak dinden bahsediliyor. Bir de aleddin-i külli diyerek diğer bütün yeryüzüne de var olan inanç sistemleri, dinler bahsediliyor. Şimdi tabii bu ayet-i kerimeyle ilgili bir noktaya temas etmek istiyorum. Ondan sonra diğer başlıkta geçebiliriz, devam ederiz. O da Cenab-ı Hakk'ın böyle bir vaadi var. Yani İslam'a, peygamberimize ve o dönemi yaşayan Müslümanlara İslam'ın yeryüzüne hakim olacağı ilgili olarak bir açık vaadi var. Bu tabii başka ayetlerde tekrar ediliyor. Fakat bunun gerçekleşmesi için Cenab-ı Hak burada iki tane önemli şart getiriyor. Yani biz de istiyoruz ki yani İslam yeryüzüne yayılsın, İslam hakim olsun, İslam'ın yani esas barış, huzur, selamet getiren prensipleri herkes tarafından benimsin, kabul edilsin diye bunu çok arzu ediyoruz. Ama ayet-i kerime burada iki tane önemli yerine getirilmesi gereken şart ileri sürüyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde bu İslam'ın galibiyeti söz konusu olacağını, ama şartlar oluşmadığı takdirde meşrutun olmayacağını bize söylemiş oluyor. O da şudur. O da birincisi Kur'an-ı Kerim. Adı Allah diyor. Elçisini Kur'an-ı Kerim'e gönderdi. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim İslam'ın ahkamını, esaslarını, inanç olsun, amel olsun, haram helal olsun, diğer bütün hayata yönelik esaslarını bize öğreten, işin teori ve bilgi tarafını oluşturan kaynaktır.
Ana kaynaktır.
Ana kaynaktır. Yani bilgi iyi Kur'an-ı Kerim bize öğretmektedir. Yani gerekli prensipleri Kur'an-ı Kerim bize bildirmektedir. Allah vahye bunu bildiriyor. Peki dinin hak nedir? İşte Elmalı Hamdi Yazır Efendi'nin isabetle belirttiği gibi dinin hak Kur'an-ı Kerim'in emrettiği bu prensiplerin, kaidelerin, hükümlerin Allah'ın istediği şekilde tatbik edilmesidir. Uygulanmasıdır.
Pratiğe dökülmesidir.
Pratiğe dökülmesidir. Yani tabiri caizse Kur'an-ı Kerim bir binanın, yapılacak bir binanın imar planı, işte efendim onun o şekildeki planını ifade ediyorsa, dinin hak da o plana uygun tarzda o binanın bir fiil inşa edilmesidir.
İnşasıdır, kesinlikle.
Yani siz bir efendim mimara çok güzel bir proje çizdirebilirsiniz. Bir imar planı yapabilirsiniz. Hatta böyle diyeyim ki kocaman siteler bile efendim, evet, çizimini yaptırabilirsiniz. Parayı verirsiniz işin uzmanına, harika bir şey yaptırabilirsiniz.
Kağıt üstünde muazzam,
evet,
olabilir.
Kullanacak bütün malzemeyi yazabilirsiniz. En kalitelisini. İşte efendim demiri şöyle olacak, çimdisi böyle olacak, mermer böyle olacak diye kapısına pencere varıncaya kadar bunları söyleyebilirsiniz. Bu da bir iştir aslında.
Evet.
Bu da bir işin efendim safhasıdır. Ama eğer efendim onun binasını oradaki belirtilen esaslara uygun tarzda yapmazsanız orada istediğiniz bir bina ortaya
o kadarla kalmış olur.
Çıkmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak peygamber göndermek suretiyle, vahyini göndermek suretiyle işin plan ve proje tarafını çok net ve doğru bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kıyamete kadar böyle devam edecektir. Buna problem yoktur. Ama dinul hak, yani hakkın dini oradaki söylenenleri söylendiği şekilde, yani bir manada festekim kema umirte, Allah'ın emrettiği şekilde uygulamaya geldiğimiz zaman o kolay bir şey değil. Bu yapıldığı takdirde hakimiyet gelecektir.
İnşallah.
Şimdi yine dinle alakalı gerçekten Kur'an-ı Kerim'de yani din kavramını tamamlayan, onun diyeyim ki iyice anlaşılmasını sağlayan çok daha önemli başka
farklı kavramsal çerçeveler de var hocam.
Onlardan bahsedebiliriz.
Özellikle millet, ümmet, şeriat gibi saymış kaynağımız.
Efendim, İslam. Yani İslam efendim Allah'a teslim olmak demek ve Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlere ve Efendimiz Aleyhisselam'a kamil anlamda gönderdiği dinin ismidir. İşte el yevme ekmeltu lekum dinekum, işte size bugün dininizi tamamladım derken bu efendim İslam'dan Cenab-ı Hak bahsediyor. İnne dine indallahi İslam, Allah katında yegane din efendim Allah'a teslim olmaktır. Bu teslimiyeti bize öğreten kanunlar mecmuasıdır. Dolayısıyla bu dinin ismi İslam.
Evet, ve radıyetü lekümül İslam'a dinen diyor.
Zaten diyor. Peşinden geliyor zaten. Evet. Yani dininizi kemale erdirdim mi size din olarak İslam'dan razı oldum. Burada hemen belirtilmiş oluyor. Bu açıdan İslam çok önemli. Yani dini tanımlamada ve
dinle
onu anlatmada
doğrudan alakalı kavramların başında geliyor.
Gelmiş oluyor. İkinci olarak millet kelimesi kullanılıyor.
Evet, millet kelimesiyle de karşılaşıyoruz.
Millet hocam. Daha çok da işte millet İbrahim.
Evet.
Yani mesela vettebi'u milleti İbrahim'e hanife, işte İbrahim'in tevhid dinine, milletine tabi olun. Bu da millet kelimesi bizde daha çok bizim dilimizde, Türkçe'de bir ırk, bir
ulus, soy, olarak
ulus olarak kullanılıyor ama Kur'an-ı Kerim'de olanı değil. Ya bir manada yani Allah'ın dininin bir uygulamaya geçilmesi, tatbik edilmesi. Dolayısıyla siz İbrahim nasıl bir Allah'ın dini ne şekilde yaşadıysa, yani İbrahim teslimiyetiyle, tevekkülüyle, tevhid mücadelesiyle, işte putlarla, putperestlerle mücadelesiyle ve Allah'a olan hulleti, dostluğuyla, ihsanıyla, takvasıyla nasıl bir kulluk yaşadıysa,
her türlü tatbikiyle tabiri caizse.
Dolayısıyla dinin tatbiki anlamında. Bu da İbrahim Aleyhisselam'da çok net bir şekilde bir örneklendirilmiş oluyor, ona yönlendirilmiş oluyor. Ve diğer mesela hanif kelimesi. O da aslında meyil anlamına geliyor ama daha çok batılın hakka meyletme ve tevhid. Yani şirkten tevhide meyletme ve tevhid inancına sahip olma anlamına geliyor. Yine bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de şeriat kelimesi, şeriaten onlar geçiyor. O da dinin özellikle ahkam boyutunu.
Kurallar manzuresi.
Evet, kurallar manzuresini dile getiriyor. İşte minhaj kelimesi geçiyor. O da yine efendim benzeri anlamda, yani bir yol, yöntem, metot
sebil
anlamında
gibi.
Sebil gibi. Yine sırat, sebil, tarık gibi efendim yollar. Bu da hepsi mesela Kur'an-ı İslam'ın bir dini, ismi de sırat-ı müstakimdir. Yani Fatiha'daki ihdine sırat-ı müstakim, bizi ya Rabbi dosdoğru yola ilet, o yolu bize öğret dediğimiz zaman mesela Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakimi İslam olarak tarif ediyor. Ve o şekilde İslam dini olarak onun izahını yapıyor sevgili Peygamberimiz, haramların helallerini. Bu şekilde dolayısıyla bunlar da yine hem Allah'ın dinini hem de İslam'ı anlatan önemli kelimeler olmuş
çıkıyor.
Oluyor. Yani işte hidayettir, nurdur bu şekilde. Bir de kulun Allah'a, yani ibadetini, kulluğunu hakkı yerine getirmesini anlatan kavramlar var. Nedir mesela? İşte huşu kavramı, Allah'a karşı derin bir saygı içinde bulmak.
Haşiyet diyoruz.
Haşiyet. Huşu, yani o kalpte Allah'a karşı çok derin bir saygının, tazim duygusunun olması ve bunun da azalarımıza ve amellerimize yansıması. Haşiyet, yani marifete dayanan bir korku.
Ürperti.
Ama bunun esas kaynağı marifet. Dolayısıyla innema yahşallah bin ibadil ulema. Yani Allah'tan hakkıyla ancak alim olanlar korkar. İlmi arttıkça kişinin efendim Allah'a olan haşyeti, yani korkusu, ona olan efendim tazimi artıyor. İşte hudu diyoruz, boyun bükme, tezellül diyoruz. İbadette çok önemli bir şey. Allah'ın dininin emrini yerine getirmede kulun mütevazı olması, boyun bükük olması, kendi aziyetini, fakrını idrak etmesi ve hiçliğini fark etmesi, tezellül. Bunlar da dini yaşama noktasında Kur'an-ı Kerim'in temas etmiş olduğu önemli kavramlar olmuş oluyor.
Bir de kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de dinle alakalı bir kavram olarak fıtrat karşımıza çıkıyor. Rum suresi 30. ayet-i kerimede Allah-u Teala "Fıtratallahi lletî fetarannâse aleyhâ lâ tebdîle li halkillâh." Allah'ın yaratmasına herhangi bir değişiklik bulamazsın, olmaz diyor. Bu noktada da fıtrat kelimesine temas ediyor. İlgili ayet-i kerimenin dinle olan irtibatını sizden dinlemek isteriz kıymetli hocam.
Bu ayet tabii hem dinle alakalı hem fıtratla alakalı çok mühim bir ayet-i kerime. Belki işte ayetül fıtra. Fıtrat ayeti olarak da bu ayet-i kerime bilinir, bilinmelidir. Rum suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِد۪ينِ حَن۪يفًا. Yani işte Resulüm veya ey mümin kulum, sen Allah'ı bil diyerek, yani tevhid ehli olarak yüzünü, özünü dine çevir.
Yönel.
Yani Allah senden nasıl bir kulluk yapmak istiyorsa o şekilde kulluk yap. Peki bu yönelmemiz istediğimiz din nedir? O fıtratallahi lleti fetarannase aleyha, Allah'ın insanları üzerine yaratmış olmuş olduğu fıtrattır. Fıtrattır. Yani bu da nedir? Bu da yaratılıştaki safiyetimizdir. Bunu Efendimiz Aleyhisselam hemen çok güzel tefsir ediyor. Hepimiz anlayacağı şekilde. Küllü mevludin yûledu alel fıtra. Ey fıtratı İslam. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani onun yaratılışında, özünde kendisini yaratan Allah'ı tanıma, onun efendim tek olduğunu kabullenme, sadece ona yönelme, sadece ona kulluk yapma cevherinin, bu melekenin onun varlığı konmuş olması. Bu. Ama işte bunu korumak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bizim yaratılışımıza koymuş olduğu fıtratı, yani Allah'ın varlığını kabul etme, sadece ona kulluk yapma, sadece ona yönelme, bu saf, tertemiz, saf duygumuzu, onu doğumdan itibaren muhafaza etmek,
korumak.
Aynen diyelim ki fırtınalı bir ortamda fenerimizin ışığını korumak gibi. Korumak, geliştirmek, onu zayi etmemek, onu yok etmemek, bu noktada bize çok büyük bir vazife düşüyor. Çünkü o, Allah onu oraya koymuştur. Çünkü büyük lütufta bulunmuştur. Onu korur, geliştirirsek o bizi cennete götürür. Ama onu koruyamazsak zayi edebiliriz ve ondan mahrum kalabiliriz. Allah'ın Efendimiz Allah'ın. Nasıl efendim bunu izah ediyor? İşte diyor, her insanın fıtratı tertemiz olarak yaratılmıştır. Ve o safiyetiyle Allah'ın varlığı, birliği, kabul, ona efendim kulluk noktasında hiçbir zorlanma olmadan yapabilecek özelliktedir. Ama feinne ebevahu, onun diyor anne babası diyor, o çocuğu diyor Hristiyan yapabilir, Yahudi yapabilir, Mecusi yapabilir.
O fıtratı bozabilir.
Ama
yani.
Ama ana babası efendim Müslümansa o fıtrat Müslüman olarak devam edebilir. Dolayısıyla fıtrat bozulabilir. Zaten peşinden genel fikir ne diyor bize? La tebdile li halqillah. Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. İki anlamı var bunun. Birinci anlamı, Allah böyle yaratıyor. Yarattığı her kulu, her insanı bu fıtratla tevhidi kabul edecek, Allah'a kulluğu kabul edecek özellikle yaratıyor. Bu değişmiyor. Hep böyle devam edecek. Ama onun ikinci anlamı var. La tubeddilu halqallah. Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmeyin. Niye? Çünkü onun bozulma ihtimali var.
Var.
Değişme ihtimali, evet, var. İşte Efendimiz Aleyhisselam diyor ki işte anne babası Yahudi yapar. Yahudi yaptığı zaman bitti. O fıtrat kayboldu. Hristiyan yaptığı zaman bitti. Kayboldu. Mecus olduğu zaman kayboldu. Ancak Müslüman anne babanın elinde o fıtrat bozulmadan, diyelim ki gereken eğitimiyle, öğretimiyle, terbiyesiyle, adabıyla, çevresiyle, ailesiyle o muhafaza edildiği sürece o fıtrat devam eder ve kula fayda verir. Ama bozulma tehlikesi söz konusu olduğu için Cenab-ı Hak buna ne yapıyor? Uyarıda bulunuyor. İşte bunu efendim biz başarabilirsek her
imtihanda başarılı tabii, oluruz.
Yine bir ayet-i kerimeyle bunu desteklemiş olalım. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde yani o fıtrattaki safir temizliği aslında işaret ediyor Cenab-ı Hak. Vallahu ahrecekum min butun ummahatikum la ta'lemuna şey'en. Allah Teala sizi annelerinizin karnında tertemiz bir beyaz sayfa halinde, hiçbir şey bilmez halde çıkardı. Tertemiz. Yani ne yazarsan o yazılacak oraya. Temiz sayfa. Ve cealekum sem'a vel absara vel afidete la'alekum teşkurun. Allah size kulaklar verdi, gözler verdi, kalpler verdi ki bunları güzel efendim tertemiz bir şekilde kullanasınız. Kulağınızda Allah'ın vahyini dinleyesiniz. Gözünüzde Allah'ın ayetlerini efendim göresiniz. Allah'ın kitabını okuyasınız. Kalbinizde de efendim o güzel bilgileri efendim orada oluşturmak suretiyle Allah'ı tanıyasınız ve sevesiniz ve o şekilde de Allah'a şükreden bir kul olasınız. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı fıtratı biz ne kadar gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi tertemiz tutabilir. Onları Allah'ın istediği şekilde kullanabilir. Allah kulağı niye verdi? O yolda. Gözü niye verdi? O yolda. Kalbi niye verdi? O yolda kullanabilir. Bunları kirletmeden, bozmadan muhafaza edebilirsek o zaman tabii ki güzel, şükreden, sabreden, şükreden bir kul olma ihtimali de ortaya çıkmış olacaktır.
Allah'ın büşrasına da, efendime söyleyeyim, nimetine de bu şekilde nail olmuş oluyoruz.
Olacağız tabii.
Her nimeti kendi maksadı doğrultusunda kullanmak, herhalde fıtratı korumak bu anlama evet. geliyor kıymetli hocam.
Onun için din dediğimiz zaman fıtrat dediğimiz zaman da o yaratıcıdaki safiyet çok önemli.
Eyvallah.
Ve onu korumak çok önemli.
Eyvallah kıymetli hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta bir Kur'an konusu olarak din kavramını kavramsal çerçevesiyle beraber ele almış bulunduk. Rabbim bizleri dini üzere sabit kılsın. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.